Ayrım 33, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 272. Amaç bağımlı yapmak. Önce bazı bilgiler vermeliyim. İlk mentollü sigara üretimi 1920'li yıllarda ABD'de gerçekleşti. Hemen önemli bir tüketim maddesi oldu. 1950'li yıllarda Salem ve Kool markaları arasında kıyasıya mentollü sigara rekabeti yaşandı. Kool markası hedef kitle olarak 12-17 yaş arası gençleri ve özellikle siyahileri seçti. Pazar büyüdü. 1960'larda mentollü sigara markası 9'dan 23'e çıktı. Yine 1960'lı yıllarda ABD'de mentollü sigara pazar payı %15'e yükseldi. 1970 ve 1980'lerde Newport ve Marlboro markaları devreye girdi ve pazarın iki lideri haline geldi. 1980'lerin sonunda mentollü sigaranın pazar payı %27'ye ulaştı. Fazla uzatmayalım, 2010'larda bu oran %37'lere dayandı ve bu artış hızla sürerken 2011'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA mentollü sigara raporunu açıkladı. Mentollü sigaralar normal sigaralara göre kamu sağlığı açısından daha büyük bir risk taşıyor ve daha zararlılar. Mentolün serinletici ve ağrı kesici yönleri sigarayı daha hafif ve tiryakiler için daha çekici hale getiriyor. Bu rapora rağmen ABD'den bu sigaralara dair herhangi bir yasaklama kararı çıkmadı. Bu arada ABD Sağlık Bakanlığı ülkede mentollü sigara tüketenlerin profilini açıkladı. Beyazların sadece 1/4'ü mentollü sigara içerken siyahilerin %70'inden fazlası mentollü sigara kullanıyordu. Demek 1950'lerde siyahileri hedef alan reklam filmleri hayli etkili olmuştu. Sonra konu Avrupa Birliği'nin gündemine geldi ve süreçte bakın Türkiye'de neler oldu. Amerikan FDA gibi Avrupa Birliği kurumları da mentollü sigara konusuna eğildi. Alman Kanser Araştırma Merkezi rapor hazırladı. Mentollü sigaranın tiryakilerde bağımlılığı arttırdığını ve naneli dumanın rahatlık hissi verdiği için ciğerlerin daha derinlerine çekildiğini belirtti. Tüketicinin sigara içme alışkanlığını kuvvetlice desteklediği için sigarayı bırakmayı daha da zorlaştırdığını açıkladı. Avrupa Birliği ABD'nin aksine 2013 yılının Eylül ayında AB Sağlık Bakanlarının ortak kararıyla mentollü sigara gibi aromalı sigaraların satışını 2016 yılı itibariyle yasakladı. ABD 2016 yılında mentollü sigara satışının yasak olacağının kesinleşmesiyle Türkiye ne yaptı? Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu da hemen bir düzenlemeye gitti. Buna göre mentollü sigara satışı 1 Haziran 2017 günü itibariyle Türkiye'de de yasaklandı. Harika, çünkü Türkiye'de 23 milyon sigara tüketicisi var. Karar resmi gazetede yayımlandı. Sonra ne mi oldu? Gizli eller devreye girdi. Bu kez tütün mamullerinde kullanılan filtrenin teknik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin kurul kararında değişiklik yapılmasına dair kurul kararı resmi gazetede yayımlandı. Yani bu değişiklikle filtresinin üretiminde mentol ve türevleri olan tütün mamullerinin piyasada bulundurulabilme süresi 3 yıl uzatıldı. Mentollü sigaralar 20 Mayıs 2020'ye kadar piyasada satılabilecekti. Yabancı sigara şirketleri 3 yıllık ve ileride bu yine uzatılabilir uzatma kararı için kimlerin cebine ne kadar para koydu? Biz hala cepte duran sigara paketinin peşindeyiz. Gerçi onda bile başarılı değiller. Nüfus başına tütün kullanımı 2011 yılında 1.11 kilo iken bu rakam 2016 yılında 1.46 kiloya yükseldi. Neymiş? Erdoğan kararlı bir sigara savaşçısıymış. Sigara kuşkusuz kötü ama kötünün kötüsü var. Tütün GDO'lu mu? Ne kadar ilaçlı? Filtresi ve kağıdı kimyasal mı? Hangi katkı maddeleri var? Zararları nedir? Mesela artık sadece nikotin değil. Tiryakiler bilir. Yabancı sigara içenler artık sigarayı bırakmakta çok zorlanıyor. Sebebi belli. Tütün endüstrisinin kendi belgelerinde ürünlerinin içinde 100'den fazlasında farmakolojik etkiler olan 599 katkı maddesi olduğu belirtiliyor. Ülkemizde faaliyet gösteren bir sigara firması kendi internet sayfasında ürünlerinde 120 çeşit katkı maddesi bulunduğunu açıkladı. Yapılan bilimsel çalışmalarda sigaraların içinde bulunan gamma heptalakton, gamma valerolakton, gamma dekalakton, delta dekalakton, gamma dodekalakton, delta undekalakton, gamma heksalakton gibi birçok kimyasal maddelerin nikotin metabolizması üzerinde etkili olduğu ve bağımlılığı arttırdığı ispatlandı. Dr. Michael Rabinoff ve Dr. Nicholas Caskey'in sigara katkı maddelerinin farmakolojik ve kimyasal etkileri isimli araştırması, önümüzdeki 10 yılda sigaradan kaynaklanan hastalıklar dolayısıyla 1 milyar kişinin öleceğini öngördü. Bu ölümlere sebep olan tütün değil, asıl unsur sigara içinde bulunan katkı maddeleriydi. Dikkat ediniz, bu katkı maddeleri özellikle 1980'lerden sonra konmaya başlandı. Yukarıdaki araştırmaya göre ilk koyan R.J. Reynolds'tu. 1985 yılındaki tartışmalı Joe Camel sigara reklam kampanyasıyla başlatmıştı. Şurası kesin, sigaraya katılan asetaldehit maddesi nikotin bağımlılığını artırıyor. Sigaraya katılan başka bir madde olan amonyak ise ateşle birleştiğinde nikotinin etkisini 4 katına çıkarıyor. Yani daha fazla zehirliyor ve daha öldürücü. Sigaranın üretim aşamasında yoğun alkol oranı olan konyak ve rom karışımıyla nemlendirildiği bildirilen araştırmada, sigaranın içindeki katkı maddeleriyle adeta bir uyuşturucu maddeye dönüştürüldüğü tespiti yapılıyor. Tüketicilerin sigara içerek rahatlamasını da hedefleyen üreticilerin beyni uyuşturarak büyük zarar veren propilen glikol maddesini kattıkları da belirtiliyor. Neler yapmıyorlar ki? Tiryakilerin nefeslerini açarak daha derinlere inmeyi ve daha fazla içmelerini isteyen şirketlerin ürünlerine nefes açıcı etkisi olan kakao dahil ettikleri, meyan kökü, zencefil gibi kokulu maddelerle gençleri ve kadınları cezbetmeyi hedefledikleri ifade ediliyor. Küresel sigara şirketlerinin ellerindeki teknolojik imkanlarla çocukları ve gençleri tütüne alıştırmak için yakın bir zamanda muzlu, çikolatalı, çilekli gibi aromalı sigaralar ürettiği bildirilen araştırmada gençlerin ve çocukların yeni hedef olduğu öne sürüldü. Öyle ki üzerinde mentollü ibaresi olmayan sigaralar var. Serinletici, yerel uyuşturucu etkisiyle sigaranın daha derine çekilmesine neden olduğu bilinmesine rağmen satılıyor. Katkı maddeleri zaten öldürücü olan bir ürünün cazibesini arttırmakta, kullanımını kolaylaştırmakta, bağımlılığını pekiştirmekte, bırakılmasını zorlaştırmakta. ABD'den ithal üretimin esasını oluşturan FluCure tipi Virginia tütününün içinde şeker var. Ülkemizde en çok tüketilen bu tütünün nikotin ihtivası %2, indirgen karbonhidratlar %18-20 ve protein maddeleri ise %8-9 dolayında. Bu nedenle bu kötü alışkanlık zor bırakılıyor artık. Sonuçta Türkiye'de akciğer kanseri en sık görülen kanser türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Resmi rakamlara göre her 100 bin kişiden 29.51'inde görülen akciğer kanserine erkeklerde kadınlardan yaklaşık 8 kat daha fazla rastlanıyor. Akciğer kanserlerinin %90 sebebi sigara içmek. KOAH, kronik bronşit, kısırlık, astım, ülser, şeker gibi hastalıkların da nedenidir sigara. Başta ABD'de olmak üzere Batı'da sigara içenler azalıyor. Başta Türkiye olmak üzere Asya ve Afrika'da tüketici sayısı hızla artıyor. İnsanları mermiyle değil sigarayla öldürüyorlar. Tüm bu tarımsal politikalar 2. Dünya Savaşı'nın bitişiyle yürürlüğe sokuldu. Türkiye'de payına düşeni fazlasıyla aldı. Şöyle. Büyük tahrifatın başlangıcı. Tespit 1. Nelson Rockefeller, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak 1945 yılında Amerika kıtasında ekonomik, sosyal ve savunma işbirliği çerçevesini sağlayan Chapultepec Kanunu'nu kimi Latin Amerika ülkelerine Meksika'da dayattı. Bu kanun ülkelerden birine yapılan saldırının herkese yapılmış olarak görüleceği ve beraberce direnileceğini temel alıyordu. Rockefeller, ABD adına yasayı imzaladı. Bu imza Birleşmiş Milletler kuruluşunun temeli oldu. Nelson Rockefeller, 1945 yılında San Francisco'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Uluslararası Organizasyon Konferansı'nda ABD delegasyonunun üyesiydi. Bu toplantı BM'nin kuruluşuna ilk adım oldu. Ve Nelson Rockefeller, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin kuruluşunun temellerini oluşturmak için arazisini New York şehrine bağışlamak üzere babası John D. Rockefeller Jr.'ı ikna etti. BM çalışmalarını hala Rockefeller'a ait bu arazide sürdürüyor. Tespit 2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın Halk Arenası programının konuğuydu. Şöyle dedi. Kayseri'de 1925'te uçak fabrikası kurduk. Kayseri'den kalkan ilk milli uçağımız Ankara'ya indi. Denizaltı yapıyorduk. Sonra Marshall yardımı başladı. Bize şunu söylediler. Ne gerek var uçak üretiyorsunuz? Ne gerek var gemi yapıyorsunuz? Size uçak verelim, size gemi verelim. Uçak fabrikalarını, tersaneleri kapattık. Ulusal değerlerimizi körelten Marshall yardımlarıdır. Şu türküyü bilirsiniz. Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman, senin gibi cahile ben efendim diyemem aman. Bursa yöresine ait türkünün doğumu 2 Kasım 1954. Sümerbank Bursa Merinos fabrikasında memurluk yapan İhsan Kaplayan kaynak gösterilerek Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlendi. Türkünün Kılıçdaroğlu'nun dedikleriyle yakından ilgisi var ama Marshall yardımı meselesi sadece uçak gemi değildi. Meselenin geçtiğimiz yıl Manisa Soma'da kesilen zeytin ağaçlarıyla ilgisi vardı. Şöyle, İkinci Dünya Savaşı bitti, ABD Truman doktrini ile Türkiye'ye askeri yardım yaptı. Askeri yardım yeterli değildi, ekonomik yardım da yapmalıydı. ABD Kongresi 11 Eylül 1947'de Marshall yardımını onayladı. Türkiye'de çoğu kimse tehlikenin farkında değildi. En başta zeytin üreticileri. Zeytincilik Cumhuriyet'le birlikte ülke tarımında hak ettiği yeri yavaş yavaş aldı. Atatürk'ün 1929'da Yalova'daki direktifiyle zeytincilik seferberliği başladı. Önce yurt dışından getirtilen konuk teknisyenlerle kurslar açıldı. Genç ziraat mühendisleri zeytincilik eğitimi için İtalya'ya gönderildi. Çalışmalar 1937'de Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nün kurulması ile hızlandı. Zeytin bahçesine bakmayan ve bakım yaptırmayan üreticilere ceza veriliyordu. Atatürk'ün çok istediği 3573 sayılı özel zeytin kanunu ölümünden 2,5 ay sonra çıkarıldı. Zeytincilik hızla gelişti. Savaştan sonra devreye Amerikan Marshall yardımı da girdi. Dipnot, ABD'nin Avrupa'ya yapacağı Marshall yardımını organize etmek için 1948'de Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü OEEC kuruldu. Söz konusu organizasyon 1961 yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD'ye dönüştü. Türkiye üye 34 ülkeden biridir. IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve OECD'nin temel işlevlerinden biri, dünya para birimini ABD dolarına endekslemek oldu. Amerika ne derse inanıldı. O günlerde başladı zeytinyağı ısınırsa kanser yapar yalanı. Oysa zeytinyağı dumanlaşma derecesi en yüksek, en zor yanan sıvı yağdı. Binlerce yıldır Anadolu insanını doyuran zeytinyağı, sipariş türküler zararlıdır dedikodularıyla gözden düşürüldü. Zeytinyağlı sabun bile kullanılmamaya başlandı. Zeytinyağına düşmanlığın sebebi neydi? ABD dünyanın en büyük mısır üreticisiydi ve mısır özü yağı ihracatını Marshall yardımı kisvesi altında yaptı. Artık her daim yapacağı gibi Türkiye dedi ki, ekonomik kalkınmanızı bize bırakın. Amerika'dan uzmanlar geldi, araştırma yaptılar ve Türkiye tarım ülkesidir sonucuna vardılar. E'si şuydu, Türkiye'de neyin üretileceğine, neyin tüketileceğine ABD tarım uzmanları karar verecekti. Türkiye'den ilk istekleri şu oldu, bizden mısır özü yağı alacaksınız. Aldık, Kimse sormadı ki Soran'ı gomanist diye hapse atıyorlardı. Yahu biz tarım ülkesiyiz. Alacaksak niye mısır özü yağı alalım? Ülke olarak mısır üretiminde önemli potansiyele sahibiz. Zaten sıvı yağına ihtiyacımız da yok ki. Ayrıca bizim zeytinyağımız zararlıysa Amerikalılar peşin dolar verip niye bu yağımızı alıyor? Aynı Amerika mısır özü yağını Türk lirası karşılığı borç olarak veriyordu. Tabii aradan yıllar geçip Türk halkı zeytinyağından soğuduktan sonra ABD mısır özü yağını dolarla satmaya başladı. Türkiye boğazından düğümlenmeye böyle başladı. Öyle ki 3-5 ihraç kalemimizden biri zeytinyağı idi. Zamanla yapılan örneğin 12 Kasım 1956 tarihli tarım anlaşmaları sonucu ABD, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatını yılda 10 bin sonra 6400 tonla sınırladı. Ona neyse, yetmedi. Eğer zeytinyağı ihracatımız ABD'nin izin verdiği miktarı aşarsa, Türkiye ABD'den aynı miktarda nebati yağ satın almak zorundaydı. Çünkü dostumuz ABD dünya pazarında nebati yağlarının satışının etkilenmesini istemiyordu. Zeytinyağında emre uyduk fakat izinsiz buğday ihraç edince ABD'nin Ankara Büyükelçisi Fletcher Warren 20 Ocak 1958'de Menderes hükümetine nota verdi. ABD tarımımızı böyle böyle ele geçirdi. Bunu yaparken sattığı mallar, gümrük vergisi, özel idare ve belediyelere ait vergiler, resim ve harçlar, sundurma ve antrepo ücretleri, rıhtım resmi ve rıhtım ücretlerinden muaf tutuldu. Sadece mısır özü yağı değildi mesele. ABD soya fasulyesi üretiminde dünya birincisiydi. Deposunda birikmiş soya yağı vardı. Türkiye'ye soya yağı ihracatına başladı. Yağın ucuz olması, Amerikan yardımı vesaire sözleri yalandı. Hepsini paramızla aldık. Üstelik pahalıya. Ucuz vermek isteriz fakat dünya tarım piyasa fiyatları üzerine tesir yapmaması için dünya piyasasına göre fiyat tespit etmek zorundayız dediler. Bu yağların büyük kısmı margarin yapımında kullanıldı. Dipnot, margarini Fransız kimyager Maje Mouris 1869 yılında üretti. İnci tanesi beyazlığında diye nitelendirdiği bu gıdaya Yunanca inci anlamına gelen margaron adını verdi. Köylülerin karşı çıkmasıyla margaron 1897'de tereyağı üretim ve satışı yapılan yerlerde kanunla yasaklandı. 100 yıl sonra Türkiye benzer sorunla karşılaştı. Ama köylü tereyağını korumayıp sınıf atlama sembolüne dönüştürülen margarine yenik düştü. Tabii ki doğmuş yağ asidi içeren margarinin damar sertliği yaptığı söylenmeyecekti. Hele donmuş yağların içinde domuz yağı vardı ama bizim dincilerin bağımsız Türkiye diye bağıran öğrencileri dövmekten başka yaptıkları iş yoktu. Dipnot, tarihi hiç bilmiyorlar. İçlerinde Deniz Gezmiş'in de bulunduğu TMTF, İÜTB, İTÜTOTB, İOTB, OTTÜÖB ve AÜYOTB öğrenci dernekleri ortaklaşa olarak ABD'nin gıda hegemonyasına karşı 31 Ağustos 1967'de Marmara ve Ege bölgesinde 10 il 40 köyü kapsayan zeytinyağı kampanyası başlattı. 10 günlük gezilerinde sorunun asıl nedenlerini anlatarak halktan ürünlerine sahip çıkmalarını istediler. Türkiye'de ilk margarin fabrikası ABD'nin yardımıyla kuruldu. Margarine alışkanlık o hale geldi ki gün gelecek aynı Şili'de olduğu gibi o margarin kuyruklarıyla solcu Ecevit hükümeti yıkılacaktı. Zeytinyağına düşmanlık hiç bitmedi. En son 2017 yılında. AKP 7 kez TBMM'ye getirdiği torba yasayla 25 dekardan küçük zeytin alanlarını enerji, turizm ve maden işletmeciliğine açmak istedi. Tepkiler üzerine tasarıyı geri çekti. Türkiye'de zeytinliklerin ortalama büyüklüğünün 12 dekar olduğunu düşünürseniz bu yasanın zeytinciliğin sonunu getirmek için çıkarılmak istendiğini anlarsınız. Demokrat Parti döneminde başlayan zeytine düşmanlık AKP ile sürüyor. Zeytinyağına sahip çıkanlara dün cahil deniyordu, bugün ulusalcı faşist deniyor. Perde arkasındaki ABD oyunlarını kimse konuşmuyor. Zeytinyağlı yiyemem denilerek halk zeytinyağına düşman edildi. Basma fistan giyemem denilerek yerel kıyafetlerimiz küçümsetildi. Peki ne moda yapıldı? ABD'den gelen naylon çorap türküsü hazırdı. Öğretmene varamadım, naylon çorap alamadım. Türkü Tokat yöresine aitti. Dipnot, Tokat adını tırnak içinde yazdım çünkü rahmetli Muzaffer Sarı Sözen türküyü hangi yörede dinlediyse oraya ait diye kayıtlara geçirdi. Oysa başta askerler kışlada dinledikleri türküleri kendi yörelerine götürdü. Bu sebeple kimi türküleri farklı yöreler bizim diye kabul eder. Neyse konumuz başka. Zeytinyağlı Yiyemem o dönemin en çok bilinen türküsü oldu. Gerçi hala öyle. Türkünün bu kadar bilinmesinin, sevilmesinin sebebi 1948'den itibaren Türkiye'ye 45'lik plakların girmeye başlamasıydı. Columbia Records gibi Amerikan plak şirketleri başta Zeytinyağlı Yiyemem olmak üzere Amerikan psikolojik savaşının müzik araçlarını binlerce plak yapıp çok ucuz fiyata sattı. Dipnot, Rockefeller Vakfı'nın resmi sitesinde şu bilgi var. Rockefeller Vakfı'nın müziğe verdiği destek, kâr amacı gütmeyen kayıt şirketi olan New World Records ulus müziklerinin 100 kayıtlık bir araştırmasını üretmek ve dağıtmak için kuruldu. Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir yatırımla kayıt setleri dünya çapında müzik okullarına, kütüphanelere, radyo istasyonlarına ve USIS, Amerikan Haberler Merkezi merkezlerine dağıtıldı. Kayıtlardan biri de Kürtçe türküydü. Salçayı sizden alacağız diye makineler sattılar. 1 kilo almadılar. Benzerini makarna bisküvi içinde, tekstil fabrikaları içinde yaptılar. Emperyalizmin kültürel inşası Türkiye'de böyle başladı. Hilton Oteli açıldı. Gazino pavyon kültürü 1950'lerde moda yapıldı. Yeni danslar, yeni müzikler geldi. Müzik kadar etkili diğer psikolojik araç sinemaydı. ABD'nin buna nasıl önem verdiğini sadece tek örnekle vereyim. ABD Marshall yardımının karşılığı olarak Fransa'da ayda bilmem kaç kez Amerikan filmi oynatma zorunluluğu getirdi. Hollywood filmlerinin güçlü toplumsal etkisiyle Amerikan rüyasından etkilenmemek mümkün değildi artık. Beyaz perdede gördüğünü giyiyordu şehirliler. Uzun yıllar Avrupa'nın özellikle de Paris'in etkisinde kalmış Türkler artık Amerikan rüyasıyla tanıştırıldı. Moda Amerika'ydı. Dipnot, soğuk savaş dönemi mutfağa da yansıdı. Örneğin Rusya'da herkes Olivier salatasını severdi, yani Rus salatasını. Adı niye mi Olivier idi? Çünkü bu salatayı L'Hermitage adlı şık lokantanın Belçika kökenli Rus şefi Lucy Olivier 1860'larda üretmişti. Sovyetler Birliği döneminde Olivier salatasının her yıl şenliği yapılırdı. Soğuk savaş döneminde Türkiye'de bu salatanın adı Amerikan salatasına dönüştürüldü. Hiç değil, Belçika salatası deselerdi. Uzatmayayım. ODTÜ'nün kuruluşuna filan girmeyeyim, bunlar başka kitabın konusu olur. Diğer yanda hızlı göçün şehirlerde gece kondulaşmaya yol açması gibi etmenlere girmeyeyim. Tekrar tarıma, zeytinyağına döneyim. 33. ayrımın sonu. Sayfa 281.